Birinci bölüme sizi götürmek istiyorum. Birinci Yuhanna mektubu, birinci bölüm de yer alan ayetlere bakacağız adım adım, ama ayetlere giriş yapmadan önce tabii ki öncelikle biraz bu Yuhanna'nın birinci mektubuyla ilgili tabii ki bir giriş niyetinde, yani bir giriş olaraktan size birkaç şey söylemek istiyorum bu mektupla ilgili. Biliyorsunuz Yuhanna, değerli kardeşler, İsa Mesih'in yaşamını ve arkasından da onun öğretişlerini anlatan bir müjde kitabı Tanrı esiniyle kaleme aldı, değil mi? Bunu Yuhanna müjdesi diyoruz. Onun arkasından ne yaptı Yuhanna? Birinci ve ikinci mektupları ele aldı. Ve sonunda da görüyoruz ki ne yaptı? Vahiy kitabını ne yaptı? Tanrı'nın esiniyle, Kutsal Ruh'un yönlendirmesiyle kaleme aldığını biliyoruz. Şimdi ilginç olan, bu ilk mektubun ilk bölümüne baktığımız zaman, bu ilk bölüme aslında bir başlık vermek gerekirse Tanrı'nın ışık olduğunu söylememiz yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tanrı ışıktır. Aslında günümüzü de ifade eden, günümüzün anlam ve önemini açıklayan bir terim. Tanrı ışıktır. Şimdi bizim Yuhanna, biliyorsunuz, hatta kutsal kitaptan da anladığımız kadarıyla Rabbin çok sevdiği bir öğrenciydi. Hatta zaman zaman onun göğsüne bile başını yasladığını biliyoruz ve kutsal kitaptan, onun müjde yazısından bunu öğrenebiliyoruz, görüyoruz sevgili kardeşler. Ve Yuhanna Efes'teki kilise topluluğunun aynı zamanda çobanıydı sevgili kardeşler. Ve kutsal kitap uzmanlarına göre, değerli kardeşler, Yuhanna bu ilk mektubu birinci yüzyılda Patmos adasına sürüldükten sonra, yani 80'li 95 yılları arasında kaleme aldığını söylüyor uzmanlar. Yani bu birinci Yuhanna mektubunu kaleme aldığı dönem, İsa'dan sonraki o ilk birinci yüzyıl içerisinde kaleme aldığını bize aktarıyorlar. Şimdi bu dönemde, yani birinci Yuhanna mektubunun kaleme alındığı dönemde Rab İsa Mesih bağlarının iki büyük sorunu vardı sevgili kardeşler. Yani topluluk, kilise toplulukları iki önemli baskı altında yaşıyorlardı. Bunlardan birincisi, Roma İmparatoru Mesih İsa bağlarını yok etme çabası içerisindeydi. Yani Roma dünyasında yaşıyorlardı ve bu Roma dünyasında bu imparatorluk Mesih bağlarını ortadan kaldırma çabası içerisindeydi ki bugün günümüzde de biliyorsunuz birçok yerde, Orta Doğu'da bile Hristiyan kökenli kişilere yapılan baskılar az değil. Ve o Roma döneminde birçok Mesih bağları bu yüzden canlarını yitirdiler sevgili kardeşler. Ve diğer başka bir tehlike de, bugün günümüzde de çok yaygın olan bir tehlike sevgili kardeşler, araya sokulmaya çalışılan yanlış öğretiler. O dönemde yaşayan ikinci büyük sorun buydu sevgili kardeşler. Ve imanlar bundan dolayı, bu araya sokulan yanlış öğretilerden dolayı Mesih gerçeğinden yavaş yavaş sapma tehlikesi içerisine girdiler. Günümüzde de biliyorsunuz birçok tarikatlar var. Hristiyanlık adı altında, değil mi, sapkın öğretişler var sevgili kardeşler. Ve birçok imanlıyı bile silkeliyor. Hatta imandan bile ayrılıp gitmelerine neden olabiliyor değerli kardeşler. Yuhanna bu iki noktada ne yaptı? İmanlı kardeşleri uyardı. Onları biraz daha kendilerine getirme amacıyla bu mektubu kaleme aldı bizim değerli kardeşimiz Yuhanna. Şimdi bu bunu anlamak açısından şöyle diyebiliriz, o baskıları biraz da anlamak açısından. Biliyorsunuz Habercilerin İşleri kitabına baktığımız zaman orada adı da üstünde habercilerin, elçilerin Mesih ışığı altında kurtuluş haberini nasıl etkin bir şekilde yaydıklarına tanık oluyoruz. Ve oraya baktığımız zaman Pavlos Efes'e geldiği zaman biliyorsunuz orada çok önemli bir şey yapmış. Orası biliyorsunuz Efes kilise toplumunda tanrıçalar çok boldu. Artemis Tapınağı da oradaydı. Mesela tanrıça Diana. Ne yaptı Pavlos? Tanrıça Diana'ya meydan okudu. Ve meydan okuyunca Efesliler ayağa kalktılar. Ve onun üzerine yürüdüler. Ve ona gerçekten sıkıntılı bir süreç yaşamasına neden oldular. Ve Pavlos sinagoglarda İsa'nın haberini duyururken artık duyuramaz hale geldi. Sinagoglarda bu işi beceremedi ve Habercilerin İşleri 19. bölüme baktığımız zaman görüyoruz ki bunu nerede yapmaya başladı? 17. bölümde pardon, Habercilerin İşleri 17. bölümde Trenus okulu diye bildiğimiz, Trenus okulu diye olarak bildiğimiz bir okulda Pavlos öğretilerine orada devam etti sevgili kardeşler. Ve gerçekten de bunu açıkça söylemem gerekirse Mesih bağlıları Mesih için alev alev yanıyorlardı. Gerçekten de Mesih için çok çok ateşliydiler sevgili kardeşler. Ama daha sonra görüyoruz ki bu ateşin, bu alevin yavaş yavaş azaldığına tanık oluyoruz. Ve Yuhanna çok ilginçtir. Vahiy kitabında biliyorsunuz 7 kilise var. Ve bunlardan bir tanesi de Efes topluluğu. Ve bu Efes topluluğuna yönelik sözü çok ilginç. Bakarsanız orada 2. bölüm 4. ayette Vahiy kitabı 2 ayet 4'te diyor ki ne var ki diyor bu konuda bir konuda sana karşıyım diyor. Başlangıçtaki sevginden uzaklaştı. Demek ki bize açık bir şekilde gösteriyor ki sevgili kardeşler Mesih bağları zaman zaman ne yaptılar? Mesih'in o sevgisinden uzaklaştılar ve ona karşı olan sevgi onlarda bir gevşeklik yarattı ve Tanrı'dan uzaklaşma eğilimine girdiler. Ve bu şunu bize gösteriyor ki o hararetle başlama aynı şekilde devam etmedi. Günümüzde olduğu gibi değil mi? Büyük bir hararetle başlıyoruz ama bakıyoruz ki o hararet eskisi gibi devam etmiyor. Ben 79'da evet dediğimde ben burada bazen dile getirmişimdir. Kelimelerle anlatamam o Rab'de aldığım o sevinci. İlk işim sokağa çıkıp insanlara vaaz etme arzusu ki Türkiye'deydim o zaman 79 senesinde. Ve o kadar büyük bir sevinç vardı. Başka kimse yok mu diye düşünürken iki hafta sonra 74'te iman eden 30 kişilik bir cemaatle tanıştım İzmir'de. Amerikan Kilisesi'nde toplanıyorlardı. Ama ben bakıyorum da bazen bunu açık bir dille ifade ediyorum. O ilk heyecan, o ilk alev aynı şekilde devam etmiyor. Ama aslında Rab'de olmak, Rab'bi tanıdıkça o alev daha da çok yukarılara çıkması lazım. Doğru mu? Rab'bi tanıdıkça, onu izledikçe, onun ardından gitme gayreti içerisinde oldukça aslında Rabbimizin ne harika bir Rab olduğunu anladıkça, kavradıkça o alev daha da yukarılara çıkması lazım. O ateş bizi daha da fazla aslında yakması lazım sevgili kardeşler. Evet, biliyorsunuz geçen haftada özellikle vurgulamıştım. İmanlı için en büyük saldırı değerli kardeşler nedir? Hatırlıyor musunuz geçen hafta söyledim? Üç düşmandan söz etmiştim. Mesih bağlısının üç tane düşmanı var dedik. Hemen şeytan demiştiniz ama iki düşman daha var şeytanın dışında. Dünya dedik, bir de kendimiz dedik, bedenimiz. Üç tane düşmana karşı Yeşu nasıl ki İlahi'yi elde etmesi için önünde duran üç tane düşmandan söz etmiştik. Doğru mu? Ve bizim de bugün yeryüzünde savaşmamız gereken üç tane düşman var. Dünya ve benlik, beden diyoruz. Hakikaten en büyük düşman. En büyük düşman ve diğeri de şeytan olarak ifade etmiştim sevgili kardeşler. Ve Bu bedenin işlemesiyle değerli kardeşler, yanlış düşüncelere kapılarak kardeşler arasında karışıklıklar yaratmak o döneminde en yaygın durumuydu. Yani yanlış düşüncelerle, yanlış öğretilerle bir şekilde araya girip kişilerin kafalarını karıştırma eğilimi o dönemde çok yaygındı değerli kardeşler. Ve bugün de aynı zamanda söylediğim gibi bizi de en fazla tedirgin eden noktalardan bir tanesi de bu olduğunu söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Şimdi Pavlos, haberci Pavlos, bakın nasıl uyarıyor bu konuda. Efes'teki önderleri, kilise önderlerini bakın nasıl uyarıyor 20. bölümde. Habercilerin işleri Apostol Geçişte Svansik 20. bölüm. Habercilerin işleri 20. bölüm. 29 ile 30. ayetler arasında bakın ne diyor. Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum diyor Pavlos. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacaktır diyor. Demek ki Mesih bağlılarını en çok tedirgin eden unsur neydi? Mesih inancının yok edilmesi değil. Yani onu zaten yok etmek mümkün değildi. Mesih inancının yok edilmesi değil, imanların arasına yanlış düşünceler sokularak asıl bağlı oldukları gerçeklerden uzaklaştırmaları. En büyük tehlike buydu. İnancı zaten ortadan kaldırmak mümkün olamazdı. Ama o bağlı oldukları gerçeklerden sapmalarına bir şekilde vesile oldu. Değerli kardeşler, bu yanlış öğretilerin araya girmesi. Bir başka, yani buna bağlı olaraktan bu yanlış öğreti deyince orada yaygın olan bir düşünce akımı vardı. Bilen var mı onu? Birazcık böyle okuduğumuz zaman görebiliyoruz o dönemde. Gnostikler vardı, gnostik düşünce akımı vardı. Bu gnostiklere göre biliyorsunuz aslında biraz böyle araştırdığımız zaman aslında Roma bu gnostikler sayesinde imparatorluğunu daha rahat bir şekilde götürme imkanına da sahip oldu aslında. Bu gnostikler sayesinde sevgili kardeşler. Bu gnostik düşüncenin temel dayanağı neydi bilen var mı? Gnostik düşüncenin temel dayanağının ne olduğunu bilen var mı aramızda? Evet. Ya. Evet. Yani onlar temelde şunu diyorlardı. Maddeden oluşan her şey kötüdür. Ama ruh kötü değil. Savundukları nokta buydu değerli kardeşler. Maddeden oluşan her şey kötü ama ruhun kendisi iyi. Şimdi hatırlayın. Geçen hafta bu Tanrı'nın o yaratılışta nasıl ki Adem'i yarattıktan sonra burnuna yaşam soluğunu üflediğinde oradaki İbranice'deki ruh sözünü orada görüyoruz. Ruhunu üflediğinde her şey harikaydı. Amacı neydi? Tanrı'yla olan ilişkiyi kurmaktı. Ama daha sonra o düşüşten sonra o günahtan dolayı o ruhun görevini yapamaz durumda olduğunu söylemiştim sevgili kardeşler hatırlarsanız. Onun için insanın doğal ruhu, yani doğal insan, kutsal kitap da bunu söylüyor, ölüdür diyor. Efesler 2. bölümden bir ayet kullandım size. Efesler'e yazılan mektubun 2. bölümü 1. ayet. Ne diyordu? Sizler de bir zamanlar suçlarınızdan dolayı, günahlarınızdan dolayı ölü kişilerdiniz diyor. Ruh vardı bizde zaten iman etmeden önce ama ölü işler durumda değildi. Neden? Günahtan dolayı sevgili kardeşler. Tanrı'yı arayacak durumda değildi. Zaten Tanrı'yı arayan yok, kimse yok, bir kişi bile yok diyor kutsal söz. Neden? İşte onun için Tanrı Mesih aracılığıyla yeryüzüne gelmesi gerekiyordu. Benim aramam, onu bulmam mümkün olsaydı, onunla ilişki kurmam mümkün olsaydı Mesih'in gelmesine zaten hiç ama hiç gerek yoktu sevgili kardeşler. Onun için Tanrı'nın burada bize söylemeye çalıştığı ruh ölü. Ama gnostik düşünceye göre madde kötü, Yani insan bedeni kötü ama ruh iyi. Tam kutsal kitabın görüşüne tam ters bir öğreti aslında sevgili kardeşler. Bakın Korintoslar mektubundan da bir ayet kullandım. Bakınız Korintoslar 1. mektupta 2. bölümde 1. Korintoslar mektubu 2. bölümden bir ayet kullandım size. Çok önemli çünkü bunu çok güzel açıklıyor bu. 1. Korintoslar mektubu 2. bölüm 14. ayet. 2:14. Hemen bulan okuyabilir mi? Ya.
Doğan kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirdikleri için bunları anlayamaz.
Ya. Doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Neden saçma geliyor? Çünkü işler durumda değil. Doğal insanın doğal yapısı bu sevgili kardeşler. Ama gnostik düşünce akımına göre bu tam tersti sevgili kardeşler. İnsan bedeni kötü ama ruh kirli toprağa ekilen tohum gibi temizmiş onlara göre. Tohum gibi temizmiş ama... onlar şunu da ilave ediyorlar. İnsan içerisinde bir tohum var ve o tohum iyi bir tohum ama sadece onu birazcık böyle geliştirmek gerekiyor. Gnostik düşünce akımına göre bu bunun doğru olduğunu söylüyorlar. Şimdi biliyorsunuz bu düşünceyi destekleyen düşünürler de vardı, Yunan filozoflar. Bunları biz kutsal kitapta görüyoruz. Örneğin Paulos Yunanistan'a geldiğinde Atina'da iki tane filozofla karşılaştı. Hatta Habercilerin İşleri 17. bölümde bunu görüyoruz. 17. bölüm 18. ayette. Stoacılar ve Epikürcüler. Bu iki. Hatta diyor ki onlarla yoğun bir tartışma içerisine girdi Paulos. Yani Atina'ya geldiğinde bu gnostik düşünceyi savunan filozoflarla, orada yaygın olan bu düşünceyi savunan filozoflarla çok büyük bir tartışma içerisine, onlarla gerçekten yoğun bir şekilde atışmıştı Pavlos. Ve bu filozoflar İsa'nın, yani Tanrı'nın beden alma konusuna inanmıyorlardı. Neden? Kabul etmiyorlardı. Neden? Çünkü beden kötüydü. Kutsal olan Tanrı o bedende nasıl beden alabilirdi? Bu mümkün olamaz. Onun için gnostikler bunu dışarıda tutmaya çalışıyorlardı sevgili kardeşler. Onun için bakın, işte onun için, o nedenle Yuhanna değerli kardeşler şu gerçeğin altını önemli çizmişti müjde kitabında. Yani bundan dolayı o dönemdeki o yaygın yanlış gnostik akımından dolayı bakınız 1. bölüm 14. ayet. Biliyorsunuz çok iyi, harika bilinen bir ayet. Yani gnostik düşüncesini tamamen safsaklayan, onu tamamen çürüten bir beyan var burada. Yuhanna'nın bize aktardığı. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi. Söz Tanrı'ydı. Ve diyor ki 14. ayette, o söz beden aldı, aramızda yaşadı. Gnostikler ne diyor? Hayır. Tanrı kutsaldır ve hiçbir zaman günahlı bedende yer almaz. Ama burada görüyoruz ki Yuhanna tam ters bir tezle onların düşüncelerini burada çürütüyor değerli kardeşler. Gerçekten muhteşem. Ve ilk mektubunun dördüncü bölümüne bakıyoruz. Yuhanna'nın ilk mektubunun dördüncü bölümüne bakıyoruz. Hem biliyorsunuz müjde yazısında bunu okuyoruz ama mektubunda da dördüncü bölümde 2 ve 3. ayetlerde bunu bu şekilde farklı bir şekilde görüyoruz. Bakınız ne diyor orada 2 ve 3. ayetlerde, İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden her ruh, bakın bunun altı çok çizilmesi gereken bir şey. Özellikle Yuhanna vurguluyor değerli kardeşler. Bununla oradaki, o dönemdeki düşünce yaygın olan inancın ne olduğunu anlamak bence çok çok net ve anlaşılır bir şekilde. İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır diyor. İsa'yı kabul etmeyen hiçbir ruh Tanrı'dan değildir. Böylesi Mesih karşıtının ruhudur diyor. Yani onlara diyor ki siz Mesih karşıtısınız. Antikrist. Değerli kardeşler. Onun geleceğini duydunuz. Zaten o şimdiden dünyadadır diyor değerli kardeşler. Onun için günümüze de biliyorsunuz İsa Mesih'i Tanrı'nın beden almış hali olarak kabul etmiyorlar maalesef. Birçokları var çevremizde. Birçok inançlar var. İsa'yı tanrısal olduğunu, yani tanrısal olduğunu, birçok mucizeler yaptığını, çok güzel şeyler yaptığını savunuyorlar. Onun bir peygamber olduğunu savunuyorlar. Değerli kardeşler, ben her zaman onlara şunu söylüyorum. Evet, İsa'nın peygamberlik özelliği vardı. Ama İsa peygamber olmak için gelmedi ki bu yeryüzüne. Onun geliş amacı, tek bir amacı vardı. Kurtarmak. Bir kurtarıcı olarak geldi. Bir kurtarıcı olaraktan geldi. Biz yaşayabilelim diye. Onun için Tanrı adamları, o dönemin Tanrı adamları, değerli kardeşler, bu düşünceye karşı durmaya çalıştılar. O düşünceye karşı direnmeye çalıştılar. Ve şunu yaydılar orada. O bizim gibi oldu ki bizler de onun gibi olalım. Yani İsa bizim gibi oldu. Yani beden aldı ki bizler onun gibi olalım. Yani o geldi beden aldı. Beden almış olduğu için bir çarmıhta kurban olma mümkün hale geldi. Ve onun sayesinde ben kutsal oldum. Ben kurtuldum. Ben aklandım. Ben doğru sayıldım. Görebiliyor musunuz? Ne kadar harika insan biraz geçmişi bildiği zaman Yuhanna'nın amacının ne olduğunu anlamak çok daha kolay oluyor sevgili kardeşler. Evet, Yuhanna'nın ilk mektubu hem Gnostik Mesih inancını yozlaştırmak amacıyla ileri sürmüş oldukları bu iddiaları çürütmek. Birinci amaç buydu. Bu mektupları yazmasındaki amaç Gnostik düşünce akımını çürütmeye çalışmak. Hem de imanlara özgü sevinci doruğa erdirmek. Aynı zamanda onları günah işlemekten beri tutmak. Aynı zamanda yalancı öğretilere karşı onları uyarmak, ben bunları teker teker yazdım mektubu okurken, dipnot olaraktan yazdım. Ve Mesih'e olan imanlarını güçlendirip sonsuz yaşam güvencesini vurgulamak amacıyla kaleme almış olduğu bir mektup. Yani sadece ve sadece Gnostiklere yönelik değil ama bizi Mesih'e bağlı olan kardeşleri de biraz kendilerine gelmelerini sağlamakta, onları uyarmak, onları desteklemek, onları bir şekilde teşvik etmek amacıyla, güçlendirmek amacıyla bu mektubu kaleme aldı. Ve bu mektupta Rab için kullanılan 3 önemli ifade var. Harika. Ve üçü de Rabbimize anlatıyor. Birincisini söylemiştim. Tanrı Işıktır. İkincisi nedir? İkincisi nedir? Tanrı sevgidir. İkinci nokta. Tanrı ışıktır. Tanrı sevgidir. Üçüncüsü nedir? Onu da siz söyleyin. Yoldan sonra ne diyor? Son. Yaşam. Demek ki Tanrı yaşamdır, ışıktır, Tanrı sevgidir ve Tanrı yaşamdır değerli kardeşler. Evet, şimdi bizim Yuhanna hemen birinci mektubun ilk ayetiyle Gnostiklere yanıt veriyor. Bakın ne diyor? İlk mektubun ilk bölümü ve ilk ayet. Ne diyor orada? Yaşam sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü seyredip, bakın bu ifadelere çok dikkat edin ha, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz diyor. Ne yapıyor Yuhanna? Hemen mektubunun başında Rabbimizin sonsuzluğunu ve beden almış Tanrı olduğunu öne çıkarıyor. Demek ki sonsuzluk boyunca babayla birlikte olan Rabbimiz ve kurtarıcımız Mesih İsa gerçek bir insan olarak dünyaya gelmiştir. Yani şunu diyebiliriz, %100 Tanrı'ydı ve %100 insandı. Ve buna kanıt olarak ne veriyor Yuhanna? İnsanlığını, yani kanıtlamak, ispatlamak açısından diyor ki, habercilerin onu gözleriyle görmüş olmaları, izlemiş olmaları ve ona dokunmuş olmaları sevgili kardeşler. Demek ki bir hayal ürünü olmadığını burada açıklıyor. Demek ki dünyamıza gelmiş ve yaşamış gerçek bir kişiydi İsa Mesih. Tanrıydı ama aynı zamanda da insandı. Hemen Yuhanna ne yapıyor mektubun başında? Bir ifade kullanıyor. Başlangıçtan beri var olan diyor. Bence bu çok önemli bir vurgu. Başlangıçtan beri var olan. Şimdi bu başlangıç deyince biliyorsunuz ben de başlangıçta diye bir DVD yaptım, DVD yaptım. İlk 14 ders yaptım. İlk 3 bölümden 1. Musa kitabı, yani yaratılış kitabının ilk 3 bölümünden hatırlıyorsunuz değil mi? Sizde onu çok daha geniş yaptım ama DVD olduğu için, DVD olduğu için hepinizde yaptım o bölümü. Değil mi Ayşe? Seninle de yaptım 3 bölüm. Hepinizde yaptım o 3 bölümü. Çünkü her şeyin yanıtını orada bulabiliyoruz o ilk 3 bölümde. Onun için kutsal kitaba baktığımız zaman 3 başlangıçtan söz ediyor. Hatırlayan var mı? Şöyle küçük bir beyin jimnastiği yapalım. Yani kutsal kitapta 3 başlangıçtan söz ediliyor. Birincisi nerede? Ulan az önce tiyo verdim size ya. İlk başlangıç sözünü biz nerede okuyoruz? Yaratılış kitabının ilk 1. bölümünde başlangıçta diye başlıyor. Tanrı yeri ve göğü yarattı. İlk başlangıçta sözü kutsal kitabın ilk sayfasında ilk 1. bölümünde. Açtığım zaman hepiniz de yaptım bunu. İlk sayfasında açtığınız zaman ilk ayette başta öyle mi yazıyor? Bakın bakayım sizin tercümede ne yazıyor? İlk 1. bölümün ilk şeyi başlangıçta sözü yok mu orada? Tanrı yeri ve göğü yarattı demiyor mu? Yaratılmış mı? Başlangıçta. Ne diyor ama? Tabii de ilk nokta olaraktan burada görüyoruz başlangıç sözünü. Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Şimdi bu başlangıç değerli kardeşler başı olmayan bir başlangıç. Yani tarihi verilmeyen, başı olmayan bir başlangıç. Çünkü neden? Hatırlayın bunu da zaman zaman dile getirmiştim. Ben zamana bağlı bir şekilde hareket ediyorum. Yani zaman bir şekilde bana yön veriyor. Değil mi? Sabah kalkma saatimiz belli, çalışma saatimiz belli, eve dönme saatimiz belli, yatma saatimiz belli. Yani zaman bize yön veriyor. Ama Tanrı zamana bağlı bir şekilde hareket eden bir varlık değil. Zamanın dışında olmuş olduğu için buradaki başlangıç başı olmayan bir başlangıç. Anlatabiliyor muyum? Zamanla onu ifade etmek, onu isimlendirmek bence doğru olmaz. Çünkü bugün birçok görüşler var. Mesela yeni dünya görüşü diye bir görüş var. Ya da iman etmeyen birçok bilim adamları var. Dünyanın yaratılışı hakkında konuşurlarken değerli kardeşler 10 milyon, 50 milyon, 100 milyondan söz ediyor yıl. Şimdi onu biraz daha düşürdüler. Geçenlerde bir yazı okuyordum. 2,5 yıl, 2,5 milyon yıl diyorlar. 3 milyon, 2,5 milyon, 3 milyon. Ama daha önce 50 milyon, 10 milyon, 100 milyondan söz ediyorlardı. Ama şimdi 2,5 milyon yıl, 3 milyon yıl diye rakamlar veriyorlar sevgili kardeşler. Ama bence yapılması gereken nedir değerli kardeşler? Bence yapılması gereken Yaratılış kitabının o ilk bölümünde yer alan yaratıcının gerçekten de Tanrı olduğunu kabul etmektir. Eğer sen o yaratılışın ilk başında yaratan Tanrı'nın yaratıcı olmadığını kabul etmedikçe kesinlikle olman gereken noktaya gelmen mümkün değil. Şunu açıkça söylüyorum. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bakın değerli kardeşler, kutsal kitabın geri kalan bütün bölümü bu iki ayete aslında dayanıyor. Çünkü neden? Eğer ben yaratıcının Tanrı olmadığını kabul edersem ne oluyor o zaman? Kutsal kitabın diğer bölümlerinde Tanrı'nın yaptıkları bize açıklanıyor. O zaman onları da kabul etmiyorum demektir. Doğru mu? O zaman ben eğer başlangıçtaki Tanrı, evet yaratıcı Tanrı'dır dediğimde, kabul ettiğimde, o zaman diğer bölümlerinde geçen bütün her şeyi de kabul etmek zorundayım, inanmak zorundayım değerli kardeşler. Evet, şunu açıkça ifade etmek istiyorum ki gerçekten değerli kardeşler, bu yaratılışın gerisinde dikili duran bir zeka olduğu kesinlikle ve kesinlikle evettir değerli kardeşler. Daha önce de ifade ettiğim gibi Tanrı zamana bağlı olmadığına göre biz de zamanla uğraşmamıza gerek yok. Neden zamana bağlı bir şekilde uğraşmaya devam edelim ki? Tanrı sonsuzdur ve sonsuzluğun bir noktasında Tanrı yaratmak istediği neyse onu yaratmıştır sevgili kardeşler. Ve kendi planını bu yaratılış içerisinde kendi planını, amacını gerçekleştirmeye devam ediyor mu Tanrı? Evet. Ya bizimle devam ediyor ya da bize rağmen devam ediyor. Bu kadar basit. Tanrı planına gerçekleştirmeye devam ediyor sevgili kardeşler. Evet. Diğer ikinci başlangıç nerede geçiyor? Değil mi? Az önce söyledim. Yuhanna birinci bölüm. Başlangıçta söz vardı. Başlangıç sözünü, iyi teşekkürler Ayşe. O sözü orada okuyoruz. Değil mi? Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi. Ve söz Tanrı'ydı. Ve arkasından üçüncü ayete bakın. Yuhanna birinci bölüm üçüncü ayet. Her şey onun aracılığıyla var oldu diyor. Ya harika ifade bunlar. Beni titretiyor ya değerli kardeşler. İnan beni titretiyor. Bu sözler beni titretiyor. İsterse milyarlarca yıl, isterse trilyonlarca yıl olsun değerli kardeşler. Yani ne kadar geriye de gitmiş olsan, o gittiğin o noktada yine İsa Mesih ile karşılaşırsın. Bu kadar basit. Milyon yıl da geriye gitsen, trilyonlarca yıl da geriye gitsen, orada yine Rab İsa Mesih ile birlikte, o noktada yine onunla birlikte karşı karşıya gelirsin değerli kardeşler. Evet, onun için burada şu söz çok önemli. Onu önemsiyorum. Başlangıçta söz var demiyor. Vardı diyor. Geniş zaman. Yani olmuş bitmiş bir şey değil. Geniş zaman kipini burada dilimini kullanıyor olması bence gerçekten kayda değer nokta. Yani başlangıcı olmayan bir başlangıç. Çünkü o başlangıcı yok. Tanrı'nın bir başlangıcı var mı? Yok, Tanrı sonsuz. Onun için yaratılışın da bir başı sonu yok değerli kardeşler. İnsan aklını geriye gidebileceği en uzak noktada bile Rabbimiz orada dikiliyor. Başka bir ifadeyle söylemem gerekirse, geçmişe doğru istediğiniz kadar yolculuk edin. Geçmişe doğru istediğiniz kadar yolculuk edin. Ve nerede istiyorsanız o noktada durun. Ve durduğunuz o noktada sonsuzluktan çıkıp gelen Mesih İsa'yı orada göreceksiniz. Nokta. Bu gerçekten değerli kardeşler, insanın akıllara durgunluk veren bir durum aslında. Yani insan aklıyla, insanın bu sınırlı beyniyle, küçük beyniyle bizim bunu net bir şekilde anlayabilmemiz, kavrayabilmemiz o kadar kolay bir şey değil. Ve 14. ayete baktığımız zaman Yuhanna, 14. ayete baktığımız zaman 1. Yuhanna, Yuhanna müjdesi 1. bölüm 14. ayete söz olup, söz insan olup aramızda yaşadı. Yani o var olan söz, sonsuzlukta olan söz, yani Tanrı olan söz insan oldu, aramızda yaşadı. Demek ki Rabbimiz Betlehem'de, yemlikte doğduğunda o var olan söz ne olmuş oldu? Beden almış oldu. Doğru mu? Evet. Bakın, İsa'dan yaklaşık 730 yıl önce, 750 diyenler de var ama o kadar uzun yıllar öncesi Yeşaya peygamber bu kişinin geleceğini çok net bir şekilde, yani o var olan sözün Betlehem'de beden alacağını, bir şekilde o kişinin yeryüzüne, aramıza geleceğini 9. bölümde 6. ayette ve İsa'nın da tanrılığını açıkça ifade eden, beyan eden bir ayet. Yeşaya 9 ayet 6. Bakın orada ne diyor? Yeşaya 9 ayet 6'da. Çünkü bize bir çocuk doğacak. Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Efendi, Ebedi Baba ve Esenlik Önderi olacak diyor. Görebiliyor musunuz? Demek ki Rabbimizin o var olan o sözü Betlehem'de beden aldığında, evet, İsa Mesih olarak yeryüzüne geldi değerli kardeşler. Üçüncü başlangıç nerede geçiyor? Birinci başlangıç Yaratılış kitabında, ikinci başlangıç Yuhanna'nın birinci bölümünde. Üçüncü başlangıcı nerede görüyoruz? Ya bunu artık söyleyin, bu kadar çok basit artık. Yani birinci Yuhanna mektubundayız ya. Birinci Yuhanna mektubunun birinci bölümüne bakın. Ha? Yok, orası değil. Yani. Değil. Ama tabii yani o da Yuhanna'nın esinlemesi tabii ki doğru. Yani bir o şekilde düşünürsek evet, ama yani. Birinci mektupta, birinci bölümde ne var orada? İlk bölümünde okuduğum başlangıçtan beri var olan diyor. Başlangıçtan beri var olan. Demek ki ne yapıyor? Yuhanna bununla aslında Betlehem'de gerçekleşmiş olan olaya gönderme yapıyor aslında Yuhanna burada. Değerli kardeşler, Yuhanna burada gerçekten de Betlehem'de gerçekleşmiş olan Rabbimizin doğuşuna gönderme yapmakta. Yaklaşık Rabbimiz 30 yaşlarındayken Yuhanna ve kardeşi kimdi? Yakup. Bunlar balıkçıydılar. Ve kutsal kitapta okuyoruz ki Rab onları çağırdığında, Matta 4. bölümde okuyoruz, yanlış hatırlamıyorsam, Rab İsa onları çağırdığında onlar ne yapıyorlardı? Teknede babasıyla beraber Yuhanna ile Yakup ağları, balık ağlarını onarıyorlardı. Ve İsa onları ardından gelin dedi, onları çağırdı. Onlar ne yaptılar? Babayı da bıraktılar, tekneyi de bıraktılar, balıkçılığı da bıraktılar, her şeyi bıraktılar. Ne yaptılar? İsa'nın ardından gittiler sevgili kardeşler. Ve 3 yıl boyunca, biraz daha fazla, 3 yılla aşkın bir süre boyunca derin bir beraberlik yaşadılar Rableriyle beraber. O derin bir beraberlik işte Yuhanna'nın şu ifadeleri kullanmasını sağladı. Okuduğumuz o birinci ayetteki sözleri kullanma sını sağladı değerli kardeşler. O yaşadığı 3 yıllık beraberlik. Ne diyor bakın? İşittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu, Bak bunları yaşadı birebir Yuhanna değerli kardeşler. Ve biz bunları size duyuruyoruz. Yani tarihsel gerçeklere Yuhanna bir şekilde ne yapıyor? Parmak basıyor. Şimdi biz Rabbimizi tabii ki fiziken görmedik, ona dokunmadık. Ama Petrus, ileride onu okuyacağım tekrar size. Petrus çok açık bir şekilde iman gözleriyle onu gördük biz. Doğru mu? Hayatımıza baktığımız zaman onu biz doya doya yaşıyoruz, tadıyoruz değerli kardeşler. Doğru mu? Biz dünyanın ışığı nasıl olabiliriz? Bizler dünyanın tuzu nasıl olabiliriz? Eğer tat veren Rab olmadıkça, ışık olan Rab olmadıkça, bizler ona ait olmadıkça bizim tuz ve ışık olmamız zaten mümkün değil değerli kardeşler. Onun için bu ifade her ne kadar fiziki anlamda biz dokunmamış da olsak ama ruhsal anlamda Rab bize dokundu, biz de ona dokunduk ve hayatımızda ben 35 yıldır Rabbimi aslında iman gözleriyle görüyorum. Nasıl anlarsanız anlayın bunu. Ben Rabbimi görüyorum. Attığım adımlarda görüyorum. Yaptığım işlerde görüyorum. Elinin üzerimde bana yön verdiğini görüyorum. Ama biraz onun dışına çıktığım zaman beni uyardığında kulağımı çektiğini de görüyorum. Rab harika bir Rab. Yaşıyor. Ruhuyla da aramızda sevgili kardeşler. Bu bizi teselli etsin. Bakın. Burada harika ifadelerin üzerine birazcık durmak istiyorum. İşittiğimizi, gözlerimize gördüğümüzü, seyredip ellerimize dokunduğumuzu duyuruyoruz. Şimdi insan nasıl işliyor? İnsanın kaç tane duyusu var? Duyu organı var. Değil mi? Okulda öğrendik. 5 duyu organı var. Bunların bazılarını burada Yuhanna dile getiriyor. Nedir o 5 duyu organımız? Görmek göz, işitmek kulak, iki, koklamak burun, tad almak dil, dokunmak, hissetmek yani 5. Demek ki insan bu 5 duyu organıyla varlığını sürdürüyor ve işlevine devam ediyor sevgili kardeşler. Demek ki Yuhanna burada Rab İsa Mesih'i gerçekten gördüğünü, gerçekten de sesini işittiğini ve onu dinlediği zaman, yani İsa'yı dinlediği zaman gerçekten de Tanrı'yı dinlediğini değerli kardeşler ve yakınına oturup ona dokunduğunda, hani söyledim ya, başını onun göğsüne yasladığı zaman da gerçekten de onu duyumsadığını, Tanrı'yı hissettiğini bize burada açık bir şekilde kendi deneyimleriyle bize aktarma yapıyor. Sonraki gelecek olan imanlara aktarma yapıyor sevgili kardeşler. Birazcık atlayalım. Bu ayeti size okumak istiyorum. Petrus'un ilk mektubu, birinci mektup 1:8. Yani o ruhsal gözlerimizle gördüğümüzü bir şekilde onaylayan. 1. Petrus mektubu 1:8. Ne diyor orada? Mesih'i görmemiş olsanız da diyor, onu seviyorsunuz. Doğru mu değil mi bu? Biz gördük mü Mesih'i? Görmedik fiziken ama seviyoruz. Sevdiğimizi söylüyoruz. Bilmiyorum hayatınızda yaptıklarınızda o sevgiye layık oluyor musunuz bilmiyorum ama en azından seviyoruz, sevdiğimizi söylüyoruz zaman zaman. Şu anda onu görmediğiniz halde diyor, ona iman ediyor, sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz diyor. Görmediğimiz halde iman ediyoruz, görmediğimiz halde içimizdeki ona karşı olan sevinç en doruk noktada olduğunu söylüyor Petrus sevgili kardeşler. Demek ki bu bizi nereye götürüyor biliyor musun? Hani İsa'dan sonraki imanları onurlandıran bir ayet bu aslında. O mutluluğu bize yaşatan, Bizi mutlu kılan bir ayet aslında. Hatırlıyor musunuz Thomas'ı? Thomas'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Thomas dedi ki ben dokunmadıkça, elime onu o delinen yere parmağıma dokunmadıkça iman etmem dedi. Hani inanmam dedi. İsa ona ne dedi? Haklısın be Thomas demedi. Çok daha güzel bir şey söyledi. Dedi Thomas sen gördün, dokundun, iman ettin. Ama ne mutlu görmeden iman edenlere. Ben o kadar seviniyorum ki aslında görmedim fiziki anlamda. Ama kendimi sakın yanlış anlamayın. Övünmek açısından söyleyeyim. Thomas'tan daha üstün görüyorum o yönde. Gerçekten görmediğim bir Tanrı'yı duyumsuyorum. Yaşıyorum. Bir çiçeğin kokusunu aldığım gibi, içtiğim suyun serinliğini içinde hissettiğim gibi Rabbimi, İsa Mesih'i içimde, hayatımda, yaşamımın her alanında görüyorum, hissediyorum, yaşıyorum sevgili kardeşler. Onun için Tanrı gerçekten ışıktır. Tanrı gerçekten sevgidir. Tanrı gerçekten yaşamın kendisidir sevgili kardeşler. Evet, bakalım şimdi. Sonrasında ne diyor Yuhanna? Seyrettiğimiz diyor, seyretmek. Burada Yunancasına baktım. Yunancasında theaome. Theaome diye bir söz kullanılıyor. Bu söz, tiyatro sözü de buradan gelme. Tiyatro nedir? Seyredilen bir yerdir değil mi? Tiyatro sözü de bu Yunanca kelimeden gelmiş. Ama bizler sadece bu kelimenin içeriğini birazcık anlamak açısından söylüyorum. Aslında seyretmek ama başka bir anlamda incelemek, farkına varmak demek bu ifade. Yani burada seyrederken derken biz farkına vardık onun gerçek Tanrı olduğunu. Biz fark ettik, onu inceledik, ona biz baktığımızda onu zaten bugün tiyatroda bile bakarken öyle uyuyup gitmiyorsun yani. Kendini veriyorsun ve o oyunun içerisine giriyorsun değerli kardeşler. Biz en son ben ne zaman gittim? Hanımla beraber gitmiştik. Öyle mi Christian? Musketeers diye o üç tiyatroya biz gitmiştik. Beraber bir tiyatroya gitmiştik sen de Stuttgart'ta. Ya da bir oyuna gittik ya hani üç tiyatroları Musketeers var ya üç tiyatroları baktık. Evet, ona gitmiştik. Teşekkür ederim ya, yalancı çıkartmadın beni. Tabii, yani orada ben o kadar kendimi kaybettim ki, yani ben olayın içine, oyunun içerisine girdim. Yani ben seyretmedim sadece, duyumsadım, farkına vardım. Sanki orada yaşadım. Burada Yuhanna'nın demek istediği bu sevgili kardeşler. Seyrettim derken ben onunla yaşadım onu. Gerçekten Tanrı'nın kendisiydi. Bunu orada, burada açık bir şekilde vurgulamaya çalışıyor. Ve Yuhanna müjde yazısında da şu sözlerle bize açıklıkta bulunuyor değerli kardeşler. Hatırlarsanız İsa Mesih Nikodimos'la konuşma yaparken orada kullandığı bir ifade 14. ayette, 3. bölüm 14. ayette Musa diyor çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekiyor. Değil mi? Şimdi bakın bu olayı bilmeyen var mı? Hatırlamayan var mı? Niçin çölde o tunçtan yılan, Musa o tunçtan yılanı bir sırık üzerine koyması gerekiyordu? Çünkü halk çölde yılanlar tarafından ısırılmıştı. Ve hayatta kalmaların bir tek koşulu vardı. Bir tek koşulu vardı. O sırık üzerinde olan tunçtan yılana bakmak. Bakın aslında çok ilginçtir. Bunu bilmiyorum burada kullandım mı hiç. Eczanelere baktığınız zaman da değil mi? Sırık üzerinde bir yılan vardır. Sağlığın simgesi olarak da. Değil mi? Doğru değil mi? Bakın ben şimdi simgesel anlamda şöyle diyorum. O gün, o dönemde o halk yılanlar tarafından ısırıldı. Biz de günah tarafından ısırılmış kişileriz. Onlar yılandan kurtulabilmek için, ölümden kurtulabilmek için o tunçtan yılana bakmaları gerekiyordu. Biz günah tarafından ısırılan Recep ne yapması gerekiyor? O çarmıhta asıl olan Mesih'e bakması gerekiyor. Yaşamanın koşulu bu. Ben o sırıkta asılı olan Mesih'e bakmadıkça hayatıma devam etmem mümkün değil sevgili kardeşler. Demek ki biz ne yapmamız gerekiyor? Bu sayılar 21. bölümde yazıyor. Yuhanna bunu Rabbimize uyarlıyor ve onu bakmamız gerektiğini ve ardından da hayatımızda onu izlememiz gerektiğini söylüyor. Bakmak bizi kurtarıyor. Baktık ve kurtulduk ama bitmiyor. Onu izlememiz lazım. Peki bakmak ne yapıyor? Kurtarıyor. Peki izlemek ne yapıyor? Bizi Mesih'e daha da benzer yapıyor. Yani kutsallığa giden yolda bizim daha iyi bir noktaya gelmemizi sağlıyor. Kurtulduk, amin, ama gözlerimiz Mesih'e bakmaya devam edecek. Onu izlemeye, onun ardından gitmeye gayret edeceğiz sevgili kardeşler. Evet, ellerimizle dokunduk diyor Yuhanna. Demek ki Yuhanna, daha önce de söyledim ya, bu yukarıki odada öğrencilerle beraberken Yuhanna da oradaydı, İsa da oradaydı. Ne yaptı orada? Aldı, yakınlaştı İsa'nın yanına ve kafasını İsa'nın göğsüne koydu. Şimdi aklıma geldi. Yuhanna 13. bölümde yer alıyor bu. Yukarıki odada gerçekleşen olay bu sevgili kardeşler. Ve orada Rab ile, Rab Tanrı ile beraber iç içe bir süre yaşadı orada Yuhanna. Ve bakın Luka bunu ne kadar güzel aktarıyor. Doktor olarak bildiğimiz Luka bakın nasıl aktarıyor 4. bölümde. Bakınız Luka 4'e bakın 39. ayete. Luka 4:39'da İsa orada ne kadar güzel bunu ifade ediyor. Yani dirildikten sonra öğrencilerin arasında durduğunda, değerli kardeşler, orada durduğunda diyor ki ellerime, ayaklarıma bakın diyor. İşte benim. Dokunun da görün diyor. Hayaletin eti kemiği olmaz. Ama görüyorsunuz ki işte o kişi benim. Benim etim de var, kemiğim de var. Demek ki diyebiliriz ki çok açık bir dille Yuhanna bir teoriden söz etmiyor burada. Bir hayal ürününden, bir varsayımdan konuşmuyor. O işittiği, gördüğü, dokunduğu birinden söz ediyor. 39. Neunen dreißig. Fio neunen dreißig. Ya 24. Yanlış mı söyledim? Tamam. 24. Entschuldigung. Ya 24. Luka 24 neunen dreißig. 39. 24-39. Tabi. Dördün önündeki ikiyi görmesek dört olarak okuruz. Değil mi? Ellerime, ayaklarıma bakın. İşte benim diyor. Dokunun da görün. Hayaletin eti kemiği olmaz. Ama görüyorsunuz benim var diyor. Yani burada tekrar vurguluyorum. Karışıklık olmasın. Teoriden söz etmiyor. Varsayımdan söz etmiyor. Değerli kardeşler Yuhanna. O işittiği, gördüğü, dokunduğu birinden söz ediyor değerli kardeşler. Gerçekten. Bizler de iman aracılığıyla hamdolsun ona dokunuyoruz. Ve ikinci ayete bakıyoruz hızlı bir şekilde. Ondan sonra yavaş yavaş kapatacağım. Yaşam açıkça göründü diyor ikinci ayet. Birinci Yuhanna mektubu, birinci bölüm ikinci ayet. Yaşam açıkça göründü. Onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Babayla birlikte olup bize görülmüş olan sonsuz yaşamı size duyuruyoruz diyor. Yaşam açıkça göründü. Yani yaşam açıkça belirgin oldu. Ne demek bu? Yaşamın insanların görebileceği açık bir yere getirilmesi anlamı taşıyor değerli kardeşler. Yaşam herkesin görebileceği bir noktaya getirilmiş olduğunu bize açıklıyor bu ifade. Yani burada Yuhanna'nın ifade ettiği sonsuz yaşam nedir sizce? Sonsuz yaşam nedir? Tabii bu kadar basit. Teşekkürler Hatice. Sonsuz yaşam nedir? Aslında Rabbimizin kendisidir. Kendisi zaten birçok yerde bunu söyledi. Yuhanna 3. bölüme baktığımız zaman mesela orada 14. ayette yanılmıyorsam ona iman eden sonsuz yaşama kavuşsun diyor. Kime? Mesih'e iman bizi sonsuz yaşama sahip olmamızı sağlıyor. 36. ayete baktığımız zaman 3.36'ya benim arabanın plaka numarası o. Yuhanna YU 336'dır. 336. Yuhanna 336. Orada da ne diyor? Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır sevgili kardeşler. Petrus da hatırlayın. Petrus da ya Rab dedi biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sende dedi. Demek ki sonsuz yaşam nedir diye bana söylersiniz. Sonsuz yaşam eşittir. Rabbimiz İsa Mesih'in kendisidir. Bu kadar açık, bu kadar net. O zaman diyebiliriz ki sen ya Mesih'tesin ya da Mesih'te değilsin. Bu kadar açık ve net değerli kardeşler. Eğer Mesih'e inanıyorsan, iman etmişsen sonsuz yaşamın sahibisin. Eğer İsa Mesih'e iman etmediysen sonsuz yaşamın sahibi değilsin değerli kardeşler. Ama tabii ki buradaki anlamı da söylemek istiyorum. Fiziksel anlamda dokunmak kişiyi sonsuz yaşam sağlıyor değil. Ona iman eden, iman bizi sonsuz yaşama sahip olmamızı sağlıyor değerli kardeşler. Onun için 5. bölümde, 1. Yuhanna Mektubu 5. bölümün ilk ayetinde bunu açıklamıştım geçen hafta. İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur diyor. Demek ki Tanrı'dan doğdun ya da doğmadın. Ama sen hala sonsuz yaşamın ona sahip olduğundan emin değilsen, hala bir çelişki varsa o zaman kendini sorgula sevgili kardeşim. Gerçekten de yeniden doğuşun var mı yok mu? Bu kadar açık, bu kadar net. Evet. Bir üniversite öğrencisi, anneannesi ölüyor, büyük annesi ölüyor ve onun cenazesi için eve gitmek zorunda kalıyor. Ve eve gidip işte cenazeyi defettikten sonra, toprağa verdikten sonra geri dönüyor üniversite öğrencisi. Tabii ki yurt dışında bu çok yaygın. Her öğrencinin üniversitede aşağı yukarı bir danışmanı var. Bir danışman öğretmeni var. Yani sorunları olduğu zaman gidip o öğretmenine anlatıyor dertlerini, sıkıntılarını. Yanılmıyorsam Almanya'da da aynı şey geçerli. Ondan sonra bu kişiye danışmanlık eden öğretmen tabii ki o kişinin geriye döndükten sonra ders notları çok iyiyken çok kötü duruma düşmeye başlıyor. Ve tabii ki doğal olarak da bunu gördüğü zaman değerli kardeşler, bunu gördüğü zaman öğretmen düşünüyor ki ya bu ölüm ona acı verdi ve o yönde onu biraz teselli etmeye çalışıyor, yüreklendirmeye çalışıyor. Ama aradan 2 hafta, 3 hafta geçiyor, çocukta hiçbir değişim yok. Daha da kötüye gidiyor. Bu sefer danışman öğretmen onu bürosuna çağırıyor ve soruyor kendisine, ya bana gerçeği söylemeyecek misin? Nedir asıl sorun? Yani ben senin hayatında başka şeylerin olduğuna inanıyorum. Nedir seni bu kadar üzen? Nedir seni bu kadar rahatsız eden? Ve delikanlı, biraz duygulu, ağlamaklı gözyaşlarıyla diyor ki eve gittiğimde anneannemin kaldığı yere çıktığımda onun eski bir kutsal kitabı vardı diyor. Ve kutsal kitabını aldığımda içinde aile kütüğünü biliyor musunuz? Yani aile kimin nereden geldi, kim baba nereden geldi, anne nereden geldi? Aile kütüğü diyoruz biz. Yani aile defteri içinde şeyin kutsal kitabın içerisinde alıyor çocuk bakıyor ki bir anda fark ediyor. Aslında o aileye ait değil. Evlat alınmış ve evlat olarak da yetiştirilmiş, büyütülmüş. Ve gözyaşlarıyla ağlıyor dizlerine kendini bırakıyor öğretmenim de diyor ki öğretmenim diyor gerçekten ben nereden geldiğimi kim olduğumu bilmiyorum.
Değerli kardeşler, bizler biliyoruz nereden geldiğimizi ve kim olduğumuzu. Biz Rabbin çocuklarıyız. Onun bunun çocukları değiliz. Amin. Bizler onun bunun çocukları değiliz. İsa Mesih aracılığıyla ışık olarak dünyamıza gelen Mesih aracılığıyla Rab Tanrı'nın çocuklarıyız. Onun için 3. ayette diyor ki bizim paydaşlığımız babayla ve oğlu İsa Mesih'le beraber. Bizim paydaşlığımız. Eğelim yüreklerimizi. Gerçekten kime ait olduğumuzu bilelim. Hamdolsun ki o çocuk gibi değiliz. Kime ait olduğumuzu biliyoruz. Tanrı'nın sevgili çocuklarıyız. Hani bir keresinde de demiştim ya, satrançta en değersiz taş vardır, piyon. Siz piyon değilsiniz. Değerli taşlarsınız Rabbin elinde. Kullanılan değerli taşlar. Ama tabii ki o paydaşlık, paydaşlığı düşünürken senin Rab ile olan paydaşlığı da düşün. Hangi noktadasın? Rab ile olan ilişkin hangi noktada? Sami 20 saniye sonra, 15-20 saniye sonra değerli kardeşler toplantımızı kapatır. Ama eğelim yüreklerimizi, kime ait olduğumuzu bilerek ve kiminle ilişki içerisinde olmamız gerektiğini bilerek yüreklerimize bakalım.